Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynıcı.
Bayram öncesinde erken bir ikisi bir ile daha karşınızdayız. Bu arada hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlayalım. Umarım kazasız belasız atlatırsınız diyelim.
Evet, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpelim. Sizin de yanaklarınızdan öpelim, evet, arkadaşlar.
Küçük kardeşlerimiz de umarız bol bol açlık toplarlar, orijinal oyun satın alabilirler bu aldıkları paralarla diyelim, değil mi? Toplumsal evet. Mesaj verelim. Hem büyükler harçlık versin mesajı olur. Var. Hem de küçükler de orijinal oyunu alsın.
Steam oyunları listelerini de paylaşabilirler 10 kişiye kadar. Evet, bu da güzel bir bayram hediyesi olur.
PlayStation'da falan kardeşlik yapıyorsunuz da PlayStation'ın artık suyu çıktı. PSN Türkiye bir zam yapmış.
150 lira oldu. 100 liraya 150 lira oldu.
Bir de Amerika'da artmayan fiyat niye Türkiye'de artıyor?
Bir de PSN çok diyor onun üzerine.
Garip değil mi?
Kutlama babında.
Değişik bu.
Belki de doların yükselmesiyle birlikte ortalamayı yakalamak için böyle bir şey yapmışlar.
Ya aslında şey yapılar, doların yükselmesi falan birazcık orada bence savunma mekanizması, bahane. Yurt dışı ile konuşursun arkadaş, benim ülkemde durum bu, izah edersin. Biraz ısrar edersin. Japonlar anlayışlı insanlar ya, o kadar da değiller yani.
Sıkıntı olmaz diyorsun.
Yani benim ülkemdeki durum bu dersin yani.
Olabilir, zira Brezilya'da çıkış fiyatı olarak mesela Xbox One'dan daha pahalı bir PlayStation 4 vardı. Oradaki Sony yetkilileri devletle bizzat görüşerek fiyatını indirime gitmişti. Aynı şekilde böyle bir...
Bizim burada Rusya gerçeği var. Rusya'da oyunlar ucuz mu, dijital oyunlar? Ucuz demek ki bir şekilde yapılabiliyor. Yani evet, onu yani çok fazla konuşmaya gerek yok. Bu arada PlayStation kullanıcıları da bence birlik olup tepkilerini düzgün bir şekilde iletebilirlerse...
Bu konuda orta yol
bu konuda bence bir orta yol bulunması lazım. Saçmalık. Türkçe oyun oynamak istiyoruz. Sony'yi bu Türkçe oyunlarından dolayı tebrik ediyoruz, çabalarından dolayı. Ama Türkçe oyun oynamak için de Amerikalı'dan bir 50-60 lira fazla vermenin bir anlamı yok. Amerikalı hala daha ucuz alıyor bak. Dolar üstünden aynı oyunu Amerika'dan alıyorsun daha ucuz. PSN'i Amerika'dan alıyorsun daha ucuz.
Evet, kesinlikle. Avrupa'ya göre de daha ucuz. Mesela Avrupa ile Amerika arasındaki bu euro dolar farkından oluşan bir haksızlık da var ama o haksızlık yine bize yansıyor.
Evet.
Yani belki euro ile dolar arasındaki fark çok büyük bir fark olmadığı için bu dengelemeden
Avrupa
zarar
görmüyoruz. Avrupa Birliği bizi Avrupa Birliği'ne almaz. Elin Japon'u bizi Avrupalı sayar eurodan. Kitler. Yani. Değişik bir
garip ya.
Olay var. Garip gerçekten. Olan bizim hep mazlum halkımızda yani, oluyor. Başka bir şey
NATO
değil.
NATO üyesi olup da herhalde Avrupa Birliği'ne dahil edilmeyen tek ülkeyiz.
Enteresan. Vallahi bilmiyorum. O neyiz? İşin içine girdin mi çıkamıyorsun zaten.
Yok canım, zaten biz...
Böyle sıkıcı değil. Olayları çok konuşmaya gerek yok. Şimdi dedik ya, eğlenceli videoları başa aldık diye. Güzel bir robotik Yunus'la başlayalım dedik.
Çılgın bir şey ya.
Evet, aslında bunun tanıtımı çok önceden yapılmıştı ama bu videoda enfes bir şekilde ortaya koymuşlar yeteneklerini. Arkadaşlar, bu yarı denizaltı, yarı eğlence aracı bir cihaz. Pilot gibi içine biniyorsunuz, kullanıyorsunuz, su geçirmez. Görebileceğiniz gibi de müthiş eğlenceli.
Ya jet ski'ymiş, yatmış, bunların hepsi yani fasafiso, evet, geldi bunu görünce.
Uçma sahnesi falan müthiş. Bir de tabii arada böyle uçan bir şey göreceksiniz. O uçan şey de bir surf tahtası göstermiştik uçan. Onun artık motosiklet haline getirilmiş hali.
Çok çılgın.
Ya elin oğlu nelerle eğleniyor ya, inanılmaz yani.
Yani işte nasıl desem ki, adamlar... Nelerle eğleneceklerini
şaşırmışlar
abi. Keyif ve eli boşluktan mı diyelim ya da artık bazı şeyleri açtıkları için mi bilmiyorum ama artık daha nasıl farklı şekilde eğlenebiliriz konseptini.
Ya şimdi videoyu genel olarak izliyorsun, şimdi kızla erkekle eğlenen müthiş bir grup var. Ellerindeki teknolojik cihazlara falan bakıyorsun. İnsan böyle bir boynunu büküyor ya. Çünkü öyle bir şey ki, böyle bir hayat daha var. Böyle bir hayat var yani.
Ben hiç görmedim ya. En azından ben görmedim. Bizim olayımız işte Kadıköy'e gidip martılara simit atmaktan ibaret. Fazla ileriye gidemiyoruz biz.
Değil mi diyorsun ki, şu boğazı elin gavuru bu tadı çıkartamıyor falan diyorsun. Öyle kendini avutuyorsun.
Ya şey var mesela, bu videoda bu jetpack tarzında suyu püskürterek havaya uçan arkadaşlarımızın yapmış olduğu konsept Antalya'da falan da vardı. Ya fiyat soruyorsun. Çok çılgın, çok uçuk fiyatlar veriyorlar. Yavru
turistlere kiralıyorlar. Jet ski'ye de binemiyorsun orada mesela.
Yani o yüzden ancak bakıyorsun öyle.
Değil yani mi? Biz çok şükür bazen işte bu firmalar bizi alıyorlar. Ya basın toplantısı ama işte tatile götürüyorlar. Öyle söyleyelim, yapıyorlar yani. Birçok firma yaptı bugüne kadar. Jet ski falan bedava bilet veriyorlar. O zaman tüm basını göreceğim. Herkese vum vum vum biniyoruz şöyle.
Benim donanım haberi alsana Mesut ya.
Değişik bir olay o. Geçtiğimiz sene Fethiye'ye falan gitmiştik. Yani oradaki otele bir daha gidemem herhalde. Yani... Şey yani kalmak istediğinizde eşinizle beraber geceliğine 1200-1300 lira para ödemeniz gerekiyor. Bir operatör götürmüştü. Allah razı olsun diyelim. Yani
teşekkür ederim kendilerine.
Evet, bekliyoruz böyle atılımları hepsinde.
Şey geldi bir de benim aklıma. Şimdi bu eğlence amacıyla Yunuslardan esinlenerek böyle bir konsept yapmışlar. Mesela balıklardan esinlenmiş arabalar falan var. Mercedes'in yapmış olduğu sandık balığından esinlenmiş bir araba falan da var. Hayvanlar teknolojik ürünlere veya böyle bir araçlara, eğlence ürünlerine de ilham kaynağı olabiliyorlar.
Evet, ilham kaynağı oluyorlar. Zaten bir Kickstarter projesi vardı mesela. Helikopter böceğinden bir uçak yapmışlar.
Ha, evet hatırlıyorum, hatırlıyorum.
Evet onu böyle lanse etmeye çalışıyorlardı. Çalışıyor insanoğlu, bir şeyler yapıyor, feyz alıyor doğadan. Ve eğlencesine de bakıyor. Teknoloji dünyasına geçtiğimizde Thunderbolt isimli bir teknoloji var. Her ne kadar çoğumuz kullanmıyor olsak da ikisi çıktı biliyorsunuz bunun ve bandwidth'i geliştirdiler. Apple ürünleri kullananlar, MacBook, yeni nesil MacBook'lara sahip olanlar bu porta sahipler ama cihazları var mı bilmiyorum. Cihazlar pahalılar çünkü Thunderbolt teknolojisinden yararlanabilen. Şimdi ise HighPoint yeni PCI Express Thunderbolt genişleme kutularını tanıttı. Thunderbolt 2 teknolojisi sayesinde 20 gigabit per second data transfer hızına ulaşabiliyormuş bu kutular ve şimdi kutu aslında ekran kartı taksanız çalışır da doğal olarak dizüstü bilgisayarda henüz öyle bir altyapı olmadığı için şu an için neler takabiliyormuşuz? Network genişleme kartları takabiliyormuşuz. Video işleme kartları takabiliyormuşuz PCI Express slotuna. Böylece dizüstü bilgisayarımız genişleme slotu sayesinde bir masaüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Biliyorsun EverMedia'nın Live Gamer
evet.
HD Capture falan gibi bu HD yayınlarda Twitch yayınlarında falan kullanabileceğiniz kartları var. Bunu bir dizüstü bilgisayara takamıyorsunuz. USB çözümler kullanmanız lazım. Ama bu tip bir kutunuz olduğunda tak takıyorsunuz kutunun içine. İncecik bir kabloyla bağlıyorsunuz. Bitti olay. Yani kutunun içinde çalışmaya devam
ediyor. Mac üzerinden canlı yayın yapmak isteyenler için de güzel bir seçim.
Her şey için güzel. Gelişmiş network kartları var mesela. Dizüstü bilgisayarın üstünde yer almayan. Onları da takıp kullanabilirsiniz. RAID kartlar da, RAID kontrolcüler de takılabiliyormuş. Gerçekten güzel. Umarız yakın bir zamanda ekran kartlarını da görürüz böylece. Dizüstü bilgisayardaki büyük bir sorun da, genişletilememe sorunu da bu şekilde aşılmış olur diyoruz. Thunderbolt teknolojisi geliştikçe zaten eminim ki göreceğiz. Harici ekran kartlarını falan da bu kutular içinde. Bir ara denendi biliyorsunuz. Yüksek fiyatlar nedeniyle tam oturmamıştı. Şu anda hala yüksek ama bir yaygınlaşsa, bir fiyatları ucuzlatabilseler şu işlerde gerçekten alıp gidecek. Belki de masaüstü bilgisayar satışları bile tamamen ortadan kalkabilir.
Olabilir. Ben Twitch için özellikle özel bu capture kartlarının artacağına inanıyorum bunun yanı sıra.
Evet zaten o sektör EverMedia'nın sitesine girip bakarsanız adamlar bir boyuta ulaşmış böyle bir 10-15 tane serisi var. Her türlü çözüme bir tane...
Her programa özel bile diyebiliriz.
Evet, öyle.
Sadece Wirecast'te özel bir donanımları da var. Aynı zamanda ya, diğer yazılımlar
olduğun donanımları
var.
Zaten Open Broadcaster olduktan sonra...
Evet ben de onu...
Ben söyleyeyim hiçbir program kullanmaya gerek yok. Bedava bir program arkadaşlar. Hiç lisans derdiniz yok. Yok şunun hakkını hukukuna giriyor muyum diye düşünmenize gerek yok. Open Broadcaster'ı alıyorsunuz. Nvidia'nın, Intel'in hızlandırma teknolojilerine tamamen destek veriyor. AMD'nin veremiyor. AMD'de böyle bir teknoloji yok. Çok garip ya gerçekten hep söylüyorum ama...
Evet yani böyle... Nvidia biraz daha önden kovalıyor bu tarz teknolojileri diye düşünüyorum. Evet. Daha çabuk ayak uydurabiliyor.
Burada AMD'nin teknolojisi yok dedik. AMD tabii ki teknolojisi bir firma değil şimdi hakkını yemeyelim. TrueSFX 2.0 saç teknolojisinin yeni versiyonunu tanıttı. Yeni saç teknolojisinde artık saçlara daha gerçekçi gölgeleme efektleri verilebiliyor. Daha dolgun, daha gerçekçi efektler kullanabiliyor. Çimler üstünde
şampuan
bazı değişiklikler var. Evet ama... Zaten biz bunu biliyorsun. Tomb Raider'da görmüştük ilk
evet,
olarak.
Evet Tomb Raider'da görmüştük. Devamını da herhalde yeni çıkacak olan Tomb Raider'da göreceğiz.
Evet Ghost derisinde de kullanılmıştı köpeğin üstünde falan ama çok kimse umursamadı.
Yani.
Köpek çünkü aslında oyunun gerçekten çok az bir kısmında
onda
kullandığımız
şey
bir şeydi.
Onda şey de vardı biliyorsun değil mi? Balıklar kaçıyor falan filan
ya,
diye. Yapay zekası var.
Anlatıp duruyorlardı. Şimdi genel olarak baktığımızda işte daha fazla fonksiyon eklenmiş durumda. İlk sürümde olan bazı hatalar giderilmiş durumda. Doğal olarak tabii ki enerji verimliliği kartı kullanılırken yani daha verimli bir şekilde kullanılsın, daha hızlı çalışsın diye de bazı ayarlamalar yapılmış. Cross platformda çalışabilmesi adına bazı geliştirmeler var. Oyun yapımcıları işte motora daha rahat bunu optimize edebilsinler, adapte edebilsinler diye. Genel olarak baktığımızda tabii ki bu videodan bir şey anlaşılmıyor. Yani bir tane donuk bir şey var. Sallıyorlar saçları böyle dalgalanıyor üstünde falan ama... Güzel bir teknolojiydi.
Yani mavi jojoba taneleri gelmiş bu yeni teknolojiye. Tabii bunun yanı sıra saç teknolojisi üzerine bu kadar gitmeleri benim hoşuma gidiyor. Mesela en son çıkan ve görsel olarak beni etkileyen oyunlardan bir tanesi Destiny'ydi. Destiny'de en çok göze çarpan o güzel dünyada tek bir özellik vardı belki de. Karakterlerin saç tiplemeleri, saçlarıydı. Çünkü peruk gibi veya bu Legoların üzerinde takma saçları olur ya gerçekten de o edaya sahipti ve sizi bir noktada o oyunun gerçekçi güzel dünyasından alıp götürebiliyor. Bu noktada
Destiny'den beni kopartan o kadar fazla şey var ki çok, ben saçı sayamıyorum yani.
Ben görsellikten bahsediyorum. Oynanış dinamiklerine geçersek ikisi biri komple Destiny üzerine konuşmamız gerekir. Bunun yanı sıra Nvidia kanadından da mesela Witcher 3'de Nvidia'nın özel bir bu kürk ve
evet, özellikle kurtlar üstünde bazı videolar göstermişler. Biz de videolarımızda yer vermiştik. Müthiş.
Nvidia kanadı da bu teknolojiye çok yakından ilgileniyor ve oyun dünyasındaki bu kıl tüy gösterme olayına bayağı bir özen gösteriyor. Bu yüzden bu alanda rekabet olması benim hoşuma gidiyor açıkçası.
Yalnız şu desteğinden konu açılmışken düşünüyorum da yani son dönemde çok büyük beklentilerle çıkan oyunlar herhalde
maalesef.
Shadow of Mordor dışında çok tatmin etmedi insanları.
Evet, Shadow of Mordor'dan da mesela benim hiç beklentim yoktu. Belki de beklentilerin çok fazla yüksek olmadığı için benim, yapımcı firma çünkü genellikle oyunları patlatan bir firma olduğu için.
Beklentim düşmüştü bir ara. Bak ilk videoda çok yükseldi. İkinci, üçüncü videoda acaba dedim yani.
Shadow of Mordor için.
Evet. Sonra oyun çıktı, yapmışlar bu sefer. Gerçekten evet. Olmuş.
Yani Assassin's Creed ve Batman serisinin bir karışımı ama kendine has da özellikleri olan bir oyun diyebiliriz Shadow of Mordor için. Onun incelemesini Alkan yapıyordu zannedersem.
Evet, o da çok beğenmiş zaten. Yüksek bir puan vereceğim dedi. Buradan şey mi oluyor?
Yok
evet.
Hayır. Bakalım kaç puan verecek ben de bilmiyorum. Şu anda içeride seslendirmesini yapıyor.
Evet ama yani oyunda olmuş. Eğer şu sıralar yeni nesilde oynayacak bir oyun bulamıyorsanız Assassin's Creed'den ve Batman'in o karanlık dünyasından hoşlanıyorsanız Assassin's Creed'in karanlık demeyeyim o hoplamasından zıplamasından diyeyim. Oyun çok iyi bir harman olmuş.
Evet mesela dövüş dinamikleri de çok başarılı. Çünkü baktığımız zaman Assassin's Creed'de genellikle insanlar bu sıraya giren düşman tiplemelerini sevmezler ama burada Batman'de olduğu gibi birden fazla rakip üzerinize çökebiliyor ve siz de karşı koyarak counter atakla birlikte güzel kombinasyonlar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ve bir de karakteriniz ölmeye yakın son bir size ayağa kalkma anı veriyor ki benim son zamanlarda bir oyunda görmüş olduğum en güzel özelliklerden bir tanesi.
Çok iyi düşünmüşler.
Çok güzel düşünülmüş. Ayrıca mesela bir düşman güruhu size saldırdığınızda arkadaşlar o düşman güruhundan birisi kaçarken arkaya dönüp ulan seninle daha sonra görüşeceğiz falan deyip kaçıyor. Ve hakikaten de bir başka alanda sizi görüp tanıyor. Yani siz onu tanıyorsunuz ve ayrıca onunla bir rekabet içinde oluyorsunuz. Güzel özellikleri var.
Gerisi incelemede yer alıyor zaten. Şimdi çok anlatmayalım biz.
Biz de puanımızı verelim.
Kaptırdık mı gideriz. Ben 80 diyormuşum sen 85. Evet oyun haberleriyle devam edelim.
Evet oyun dünyasından haberlere Türkiye'nin gururu olan bir oyunla devam edelim. Mount & Blade serisinden bahsedeceğiz. Aslında seri değil ama ikinci oyunuyla birlikte seri haline geçecek.
Çok garip. Yani, Türkiye'nin gururu dedim hep Crysis'te. Asal bir kere biliyorsun.
Ya evet Crysis de var ama onlar işte
Türkiye
Almanya'da.
Türkiye kumcular olmalarına rağmen aslında Türkiye'li bir oyun stüdyosu değil ama. Evet.
Ki mesela Gamescom'a gittiğimizde orada yabancı bir beyefendi bize şöyle bir şey söyledi. Sizin stüdyonuz dedi. Size ait bu. Yani sahip çıkın falan gibisinden. İlginin gibisinden hani
sizin yerini parayı biz kazanalım filan.
Beni açıkçası orada çok mutlu etmişti böyle bir söz. Tabii onun dışında biz tam olarak Anadolu topraklarında doğmuş olan bir buğday tanesi gibi Tailwords'un yapımcılığındaki Mount & Blade serisinden yeni bir ikinci oyunundan çok büyük merakla beklenen ikinci oyunundan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı arkadaşlar. Bu tanıtım videosu oyunun görselliğiyle alakalı net bilgileri gözler önüne seriyor diyebiliriz. Ben açıkçası çok beğendim. Tatmin edici buldum ama bunu sadece bir Türk yapımcı geliştirdiği için söylemiyorum. Gerçek anlamda Mount & Blade 2 tatmin edici görselliğe sahip. Her şeyden önce bu oyunda yakın dövüş dinamikleri, yakın dövüş hareketleri son derece gerçekçi. İlk oyununda motion capture kullanılmadığı halde bu böyleydi. Şimdi devam oyununda motion capture teknolojisini de kullanıyorlar. Bunun yanı sıra açık dünyamız var. Ve açık dünyasının yanı sıra sandbox öğeleri var. Yani bu oyun alanında istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. İlk oyunu oynayanlar bilecektir. Kendi krallığını kurabiliyorsun. Bir başka krallığa salça olabiliyorsun. Ne bileyim farklı Efe beylikler ne bileyim yapabileceğiniz pek çok şey var. Ucu bucağı yok ve bu geniş oyun alanında yapabileceğiniz her şeyin olduğu bir oyun alanında bu kadar güzel bir görselliğin sunulabiliyor olması beni gerçekten de çok mutlu etti. Şunu da söylemek lazım. Bağımsız geliştirilen bir yapım ve tabii devletin de desteğini almış bir yapım. Burada altını çizmek lazım bunun.
Önemli bir konu bu.
Genellikle biz bu tarz şeylerde devleti eleştiririz ya oyunlara birazcık daha ilgi gösterseler falan deriz ama görünen o ki Mount & Blade 2 de devletin de desteğini almış bir yapımcı var karşımızda. Bunun yarısına benim takdir ettiğim yönlerinden birisi bağımsız bir stüdyo demiştik. İlk oyunda şey yapmışlardı Mesut. Erken erişim sistemini aslında ilk kullanan stüdyolardan birisidir. Steam'e erken erişim gelmeden önce Mount & Blade'in yapımcıları şöyle bir yola gittiler. İşte alfa sürümü yayınlandı. Oynamak isterseniz $5 ama yeni gelecek olan update'lerden yararlanacaksınız. Bugün Steam'de görmüş olduğumuz erken erişim sisteminin işleyişi aslında bu. Bu şekilde Mount & Blade'in ilk oyununu piyasaya sürdüler. Hatta Türkiye'de 25 liradan mı ne 30 liradan mı ne satışa çıktı ama maalesef Torrent'te satış rakamları kırdı. Türkiye'de değil
yok,
de.
Yok pahalı. Yani bizim için Kaşya'dan çıkarsa çıksın pahalı. Sakız fiyatına sat yine pahalı.
Evet yine pahalı. Ve şöyle bir detay da vermek istiyorum. Battlefield Bad Company 2 ile aynı dönemde çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve o dönemde Steam'in en çok satılan oyunları arasında yer aldı. Ve bugün halen bakıldığında en azından ben bundan bir iki ay önce bakmıştım. Top 10'da yer alıyor. Yani sürekli olarak oynanan. Zaten oynayan insanları da bilmem kaç milyon saat vakit harcadığı dolu dolu bir oyun. Büyük heyecanla bekliyoruz. Görsel olarak da bu raddeye ulaşmış olması açıkçası beni çok mutlu etti. Umarız satış rakamlarıyla da başarılı olur. Hem Türkiye'de hem dünya genelinde ki gelen yorumlar başarılı bir oyuna karşılık, başarılı bir satış rakamıyla karşılaşacağımız yönünde. Bir diğer haberim Dying Light'tan arkadaşlar. Haran'da geçiyormuş oyunumuz bu arada ama Haran'a hiç de hiç benzemiyor.
Değiştirilmiş tabii ki. Farklı bir sonuçta şey var. Dünyası var.
Evet. İlginç bir oynanış videosu yayınlandı. İlginç demeyelim aslında biz buna çünkü Left 4 Dead'den alıştığımız, aşina olduğumuz bir oynanış videosu. Zombi olarak oyun alanında neler yapabileceğimizi gösteren bir oynanış videosu bu. Left 4 Dead'i oynayanlar bilirler. Özel bir modu vardı. Mutantlar insanlara karşı. Orada farklı mutantlara bürünerek zombi olmuyordunuz ama farklı mutantlar olarak oyun alanında gezebiliyor ve farklı hareketler yapabiliyordunuz. Aslında hemen hemen aynı konsept burada karşımıza çıkıyor ama benim bu haberi almamın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu içeriğin ön siparişle birlikte oyun içeriğine dahil olması. Yani bakıyorsunuz GTA 5 60 dolardan çıkıyor. Dünya kadar içeriği var. Ve bunun karşısında çıkan DLC paketleri ücretsiz.
Ücretsiz evet. Kaç tane paket çıkarttı?
Ama burada bir oyun var karşımızda. İçeriği belli. Ben yani küçük görmüyorum. Tabii GTA ile Dying Light'ı kıyaslamak için söylemiyorum.
Grand Theft Auto'nun da yalnız şey indirilebilir paketlerini de parayla satsalar herhalde bayağı bir sayardık. Çünkü çok da fazla bir şey eklemediler oyuna.
Yani çok fazla
2-3 araba, işte bir ev daha satın alma falan
mesela
falan.
Mesela şu mod oyunun içeriğinde olması gereken bir mod.
Evet doğru.
60 dolar verecekseniz ki yani ben içerik kıyaslaması bazında
GTA'yı... Yok şimdi bende var sende yok zaten arkadaşımın oynayamadıktan sonra da bir anlamı yok.
Yani çok zaten dediğim gibi bu tarz bir ön sipariş olayı bilmiyorum. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Böyle olması gerekiyor mu yoksa baktığımız zaman daha dolu dolu içerik ama DLC paketi çok daha farklı bir şekilde mi oyun alanına sunulmalı? Burada yorumu ben son kullanıcı arkadaşlara bırakıyorum.
Evet gerçi hak ettiği sürece içerik paketlerinin çok da sıkıntı yaratmadığını kullanıcılarımız zaten söylemişti.
Evet söylemişti ama bu oyun için ne düşünüyorlar acaba? Ya en azından bu mod
hele
için
bir
ne
oyun çıksın da öyle düşünürüz falan da diyebilirler. Bir bakarız. Tabii. Öyle bir durum da var. Şimdi genel olarak PC sistemlerine geldiğimizde su soğutma sistemleri çok sevilir ama çok az kullanılır çünkü kurması zordur. Tabii son birkaç yıldır çok fazla hepsi bir arada kitler çıktı. Hiç su koymanıza falan gerek yok. Alıyorsunuz. Normal hava soğutmayı nasıl kuruyorsanız işlemcinin üstüne o şekilde kuruyorsunuz. Ülkemizde olmayan ama güzel ürünleriyle oldukça fazla tanınan Deepcool isimli firma Kaptan serisiyle beraber yeni bir yaratıcı su soğutma sisteminin lansmanını yapmış durumda. Bu soğutma sisteminde 120'lik, 240'lık ve 360'lık radyatörlere sahibiz. 120'lik de 120'lik bir fan var. 240'lık da 2 tane fan var. 360'lıkla da tahmin edebileceğiniz gibi 3 tane fan var radyatörün üstünde. Doğal olarak 360'lık olan kasanız el veriyorsa daha fazla performans sunuyor soğutma konusunda. Burada firmanın özel dediği kısım işlemci üstünde yer alan blok. Çünkü işlemci üstünde yer alan blok aynı zamanda pompanın da bulunduğu blok ve iki katmandan oluşuyor. İki katman arasında da sıvı bir tane şeffaf, bayağı bir şeffaf boruyla taşınıyor ve led ışıkla beraber de bir radyatör görünümüne kavuşturulmuş bu. Nükleer sanki bir reaktör gibi, radyatör değil mi? Reaktör gibi bir görünüme kavuşturulmuş. Oldukça hoş görünüyor gerçekten. Eğer kasanıza değer veriyorsanız görüntüsü çok önemliyse setin fiyatı da çok ucuz. 80 dolardan başlıyor. En pahalısı 140 dolar. Yurt dışından aslında mesela 80 dolarlık ürünü sipariş verebilirler.
Evet.
Gönderen bir site bulurlarsa.
Ülkemizde sorunsuz olarak
evet, girer. Ülkemizde sorunsuz bir şekilde girer. Sistemlerini kullanabilirler. Benim oldukça hoşuma gitti görüntüsü. Performansında tabii ki bir şey söyleyemeyeceğiz test etmeden.
Test etmeden evet. Bir şey söylemek zor.
Bir şekilde keşke elimize gelse test ettiysek görüntüsü gerçekten çok hoşuma gitti. Bir diğer haberim de kavisli ekranlar son dönemde özellikle Samsung'un reklamlarıyla beraber hayatımızın bir parçası olmaya aday gibi görünüyorlar. Henüz çok pahalılar ama uygun fiyata ineceklerdir diye düşünüyorum. Karşıdan izleyen için çok şey vaat eden, yanlardan bakanlar için tam bir eziyet olan teknolojiden bahsediyoruz. Kavisli olduğu için tam ortadan bakmanız lazım ki bir anlamı olsun kavisin. Ben bu yüzden bilgisayar monitörlerine daha başarılı olacağını düşünüyorum. Her ne kadar bilgisayarı kız arkadaşımızla, kardeşimizle falan film izlemek için de kullanıyor olsak da daha çok kişisel olarak kullanıyoruz. Zaten personal computer denmesi PC'nin. Buradan ondan kaynaklı geliyor. Bir şey. Evet. LG'de bu kavisli 21:9 formatlı bilgisayar ekranının tam olarak fiyatını açıklamış durumda. Satışına başlamış durumda. 1300 dolardan satılacak bu ekran. 3440 çarpı 1440 pikselde çözünürlüğe sahip. Fiyatı tabii ki biraz tuzlu. Yani. Ama sahip olduğu teknoloji ve genel görünüm düşünüldüğünde bundan daha pahalıya satılan bunları sunmayan monitörler olduğunu düşünmek lazım.
Kavis biraz daha derin olursa internet kafelerde ekran yapma olayına da bir çare olur diye düşünüyorum.
Ya orada değişik bir şey olur. O şeyleri koymazlar kenarlara diyorsun değil mi? Kafanı sok ekranın evet. İçine böyle bir dolaş diye. Kavisli ekranlar gerçekten Samsung'un vardı mesela. O 21:9 değil de 16:9 formatlıydı. Kavisi çok azdı ama farklı bir derinlik katıyor olaya. Daha kolay görüyorsunuz. Yani ben kullanırken çok keyif almıştım açıkçası. Özellikle 2 ya da 3 monitör yan yana koyduğunuzda kavis biraz büyüyor böyle. Masayı kaplar hale geliyor. Tek noktadan ekranlara bakmak daha da kolaylaşıyordu. Ben sevmiştim. Büyük ihtimalle bu monitörü de özellikle araba yarışı oynayanlar çok seveceklerdir diye düşünüyorum. Evet. Direksiyonu da ortaya koydun mu? 21:9 geniş geniş.
Veya bir uçak oyunu oynasan sanki bir kokpitin
içinde. O da çok keyifli olabilir. Keşke konsollarda da destek olsa. Mesela 21:9 ekranda arabanın hem sağ hem sol aynalarını görüp yan aynalarını hem de kokpitin içindeymiş gibi hissederek direksiyon kullanabilirsin. Evet, değişik kesinlikle. Bir zevk olur yani.
Bu üçlü monitör kullandığımız bazı oyunlar vardı. Onun yerine geçebilecek bir konsept aslında.
Tek başına geçer aslında, evet. Yani genel olarak büyüklüğünde biraz genişliğini tam yapsalar, bunlar çünkü dar geniş monitörler oluyor. Birazcıkça büyük olsa
ilerleyen dönemlerde bu teknoloji gelişirse.
Tek başına evet 29 formatı kurtarıyor aslında.
Başarılı bir şekilde işlerler. Oyun dünyasından haberlere geçtiğimizde arkadaşlar, Battlefield Hardline'ın yapımcılarından birisi olan Ian Milham'ın bir açıklamasıyla karşılaşıyoruz. Battlefield Hardline uzun ömürlü bir oyun olacak demiş. Biliyorsun artık son dönemde hem teknoloji ürünleri hem de oyunlar çok çabuk tüketilen ürünler haline geldi.
En büyük eleştiri noktası da o zaten.
Bir sene bekliyorsunuz bir oyunu, bir ay içerisinde, hatta bir ayı bile bulmuyor, bir iki hafta içerisinde oyunun esamesi okunmamaya başlıyor. Puanını veren veriyor, oynayan oynuyor, let's play yapıyor, hadi cumburlar çöpe. Ama Battlefield Hardline için ki Battlefield serisi de artık Call of Duty gibi her yıl geleneksel olarak çıkmaya başlayan serilerden birisi olacağı benziyor. Battlefield Hardline'ın e-spor dalında da ön plana çıkacak bir oyun olacağı. Ayrıca yeni gelecek olan Battlefield'ın hele bir Hardline çıksın da öteki oyunlara bakarız diyeceğim ama adamlar şimdiden onun yolunu da yapıyorlar. Battlefield Hardline'ın sıradaki diğer Battlefield oyunundan da etkilenmeyeceğini, çünkü hali hazırda konseptinin polis hırsız konsepti üzerine olduğu için askeri Battlefield oyununun bu oyunu geçemeyeceğini söylüyorlar. Ama ben aynı fikirde değilim. Bir kere görsel olarak bile sıradaki oyunun gelişme göstermesi pek çok oyuncunun diğer oyuna gözlerinin kaymasına sebep olacaktır.
Valla beta aşamasındakinin üstüne %100 koysalar yine adam olmaz gibi geldi bana oyun. Çünkü betası o kadar felaket, o kadar kötüydü ki.
Ya şimdi bu
diyecek hiçbir kelime yok yani.
Şimdi bu karşılaştırmayı tekrar yapmak gerekirse Payday'de, Payday 1'de de 2'de de hırsızlık olayını ve bir şeyler çalma konseptini çok başarılı bir şekilde edinmişlerdi. Gidiyordunuz, bankayı süzüyordunuz, nereden girsek, hangi kameralara gözükmeden geçsek vesaire falan diye bir plan yapıyordunuz. Hatta kaçarken de nereden kaçsak, polisler bizi şuradan bastırır mı falan filan, bir dünya ıvır zıvırı vardı. Ama Battlefield Hardline'ın en azından betasında karşılaştığımız oyun alanına baktığımızda
Call of Duty'nin bir değişik versiyonu yani.
Call of Duty'nin kesinlikle bir değişik versiyonu. Hatta Battlefield'ın hali hazırda sınıflarını hiçbir şekilde kullanmayan, sınıf olayının yer almadığı, evet. Ancak bu etrafa pim ip atıyorsun, zızızız oradan oraya geçiyorsun.
Ya öyle bir şey ki siz kimi öldürüyorsunuz, kim sizi nereden öldürüyor, taka taka taka taka sürekli ateş ediyorsun. Sürekli birini görüyorsun, ta öldürüyor yani, başka bir şey yok.
Şimdi konsept olarak oyun alanına şeyi veremedikleri için, o hırsızlık, polis hırsız olayını veremedikleri için bir çuval ve para olayı koymuşlar. Abi her yerden para saçılıyor.
Evet.
Her yerden para, konfeti gibi. Ulan bak hani parayı çalıyorsun, haberin olsun falan gibisinden. Ya bilmiyorum, bakmak lazım. Battlefield Hardline bence çok büyük bir hüsran olacak gibi, eğer betadakinin üzerine %100 bile koysalar bence.
Ya Battlefield Hardline şöyle garip bir oyun. Şimdi Battlefield dendiği zaman çok oyunculu mod hemen akla gelir değil mi? Hı-hı. Battlefield Hardline'ın tek kişilik moduyla ilgili yayınlanan videoları izlemediyseniz izleyin. Daha öncesinde değindik. Mükemmel olmuş ya. Yani o mod eğer gösterildiği gibiyse o videolar. Büyük ihtimalle bu oyunu sadece tek kişilik görevi için satın alacaksınız. Bence FPS türünde çok farklı şeyler getirmişler o tarafta. Multiplayer modu geride kalacak gibi bu sefer.
Valla ben Gamescom'daki sunumunda Battlefield Hardline'ın hikaye modunu da pek beğenmedim.
Kötü değil yani, adamı şey yapıyor, ya kötü kelepçe değil. Takıyor falan filan.
Ama nedense ben kendi adıma öyle shooter türünde çok iyi bir şeyler yapabileceğini düşünmüyorum. Ama sonuçta Dead Space'in yapımcıları tarafından geliştiriliyor. Ve o noktada farklı bir konsept ortaya koyabilirler diye düşünüyorum.
Evet, olabilir.
Bir diğer haberim. Büyük heyecanla beklenen bir diğer oyundan, Far Cry 4'ün kötü adamı Pagan Min'den yeni bir oynanış, Pagan Min'i tanıtan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.
O da mı popüler oldu birdenbire?
Çok popüler oldu. Aslında Far Cry 3'te yaptığı şeyi yapıyor bence Ubisoft, Mesut. Far Cry 3'te Vaas karakteri biliyorsun, her ne kadar oyun içinde çok fazla etkin olmasa da,
evet,
ve hatta o tanıtım videolarında ön plana çıkarıldığı kadar oyunun hikayesinde ön plana çıkarılmamış olsa da Vaas karakteri bir ikon haline geldi kısa sürede.
Bizim de Gökhan çok güzel bir video hazırlamıştı. Evet, onu da aslında ekranlara getirmek lazım şu an.
Evet, onu bulabilirsek getirelim ekranlara.
Bulmak kolay zaten şimdi.
Bizim
ekranlarımızda
zaten.
Şimdi ekranlarımızda Taha. Evet, offline videonun şeyi bu.
Çok başarılı bir giriş yapmıştı kesinlikle.
Sen de oradasın.
Evet, ben de orada terleyenler arasındayım. Gökhan birazdan işimizi bitirecek. Aynı konsepti aslında Far Cry 4'te yapıyor. Pagan Min'i sevilen kötü adam kılığına sokmaya çalışmış. Yani zaten vardır. Beyaz perdede de yani sinema sektöründe de böyle adamlar vardır. Adam nefret verici bir adamdır ama bir yerden de sempati duyarsın. Vaz da aynı şekilde psikopat, ruh hastası bir adamdı ama insanlar seviyordu. Çünkü o ana karakterden de daha fazla ön plana çıkmıştı. Aynı şekilde Far Cry 4'te de aynı olay söz konusu. Pagamin'i biraz daha yakından tanıyalım dedik arkadaşlar. Pagamin orta seviyeli bir uyuşturucu kralının oğlu olarak dünyaya geliyor. Ancak babasının ayak işleri falan yaparken diyor ki ya bu bundan olmaz, bu geri kapalı falan. Bir şeyler oluyor, babası ölüyor. Artık yani takdir ilahi mi yoksa kaza mı oldu, ne oldu bilmiyoruz. Babası öldükten sonra onun yerine işleri devralıyor ve kısa sürede kendine özel bir ordu oluşturuyor. Paralı bir ordusu oluyor ve bir kendi krallığını oluşturuyor diyebiliriz. Biz de orada olaylara dahil oluyoruz. Bence en az Vaz kadar olmasa da şu anda güzel bir popülerite yakalanmış durumda Pagamin. Hatta biz de ilk duyduğumuzda o pembe ceketi, garip saç stiliyle vesaire çok itici bulmuştuk ama yayınlanan her tanıtım videosuyla birlikte biraz daha sevilen kötü adam konseptine uygun bir hale gelmiş durumda.
Evet. Şimdi sevilen kötü adam deyince Microsoft aklıma geldi. Dilerseniz onların haberleriyle devam edelim. Windows 8 sonrasında insanlar Start butonu gelmiş, Windows 9 bekliyordu. Start butonu geldi ama isim Windows 10 oldu. Garip bir şey.
9'u
atladılar. Kimi diyor ki işte Windows 10 o kadar gelişmiş olacak ki 9'u neden atladığımızı anlayacaksınız. Kimisi diyor ki zaten daha öncesinde bu işletim sistemi isimlendirmelerinde birçok şey kullandık. 9 olmayacak, doğruya 10 demek zorunda kaldık falan gibilerinden bir sürü açıklama var ama 10'da neler yeni derseniz zaten şu anda teknik ön izleme sürümünü indirip kurup siz kendiniz deneyebiliyorsunuz. Ben denedim, bilgisayarımı kurdum. Windows 8 bir ekran kartı sürücüleri çalışıyor. Zaten kendisi de ekran kartı sürücülerini otomatik yükleyip kullanabiliyorsunuz. Çok bir sıkıntınız yok. Çok büyük bir yenilik eklemişler. Artık ekranı, ya bundan ilgili bir video yayınlamış.
Abi ben gülmekten öldüm ya.
Diyor ki artık ekran üstünde diyor, X butonu var, tam ekran butonu var, küçük butonu var diyor, start butonu geldi diyor.
Şey diyor, terrifying improvements diyor. Ya yani, inanılmaz
şaka gibi bir video çekmişler. Bildiğiniz artık start butonumuz gerçekten var. Çok sefil bir biçimde Windows 8 uygulamalarında pencerede çalıştırabiliyorsunuz. Diyor ki bu sefer ekrana birden fazla diyor. Yani iki tane değil birçok pencereyi yan yana koyabileceksiniz diyor. Şaka gibi. Zaten yani yapıyordum.
Zaten yapıyordum.
Start 8 butonunu kullandıysanız Windows 8'inizde o start butonunu ekleyen geliştirmeyi kullandıysanız aynısını Microsoft da demiş ki ah bunlar yapıyor biz de yapalım. Aynısını almışlar Windows 10 olarak sunmuşlar gibi şu anda. O görsel içerik kısmında. Teknik yapıda ise şöyle geliştirmeler var. Gelişmiş bir arama artık sunuluyor. Bildirimler eklenecek deniyor. Bildirimler şu anda teknik ön izleme sürümünde biz göremedik. Start butonunun o modern arayüzle birleşmesi Start 8'de kullanılıyordu ama bana sorarsan oldukça hoş olmuş. Daha işlevsel olmuş, daha kullanışlı olmuş Start butonu bu şekilde. Ekstra olarak biliyorsunuz komut yazabildiğimiz bir komut satırımız vardı. Teknik işlerde uğraşıyorsunuz özellikle root'tur, ROM atmadır falan. O kod satırını hala daha etkin bir şekilde kullanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biraz daha geliştirmişler. Copy yapıştırı daha kolay yapmışlar. Eskisinde zaten kullanıyorduk. Biraz daha böyle kısa yollarla daha etkin bir şekilde kullanmamız sağlanmış. Aynı zamanda artık çekirdeğin bütün cihazlarda Xbox dahil aynı çekirdek olarak çalışmasını, uygulamaların bütün arayüzlere farklı şekilde görünecek şekilde kodlanabilmesini sağlamışlar. Yani aslında aynı uygulamayı yazıyorsunuz. Aynı kod var. Ama arayüzünü değişik cihazlara uyarlarsanız aynı kod, aynı uygulama, aynı işlevsellikte bütün cihazlarda çalışabilir hale oluyor. Yani Windows Phone'da çalışan bir uygulamayı PC için, tablet için kullanabiliyoruz. Bu da şunu sağlamış. Şimdi normal dizüstüye taktığımızda artık çok şükür normal eski arayüzü kullanıyoruz. Start butonumuz falan var. Ama tablet moduna çıkarttığınız anda tablet arayüzü, modern arayüz geliyor. Ama aynı uygulamayı orada kullanmaya devam edebiliyorsun. Çünkü arayüzü eğer ona göre geliştirdilerse ona göre bir geçiş sağlanıyor. Bunlar güzel fikirler, güzel çalışmalar. Açıkçası Windows 10'a bakıyorum. Pencerelerin stili, animasyonlar falan da güzel olmuş. Umarız doğru yolda giderler. Windows 8 özünde Start 8 gibi o butonu kullanmaya başladıktan sonra, modern arayüzü attıktan sonra çok hızlı, inanılmaz güzel çalışan hafif bir işletim sistemi olmuştu. Uyumsuzluk sorunları illallah dedirtebiliyordu bazı cihazlarda. Mesela benim halen bilgisayarımda Windows 7'im de kurulu. Canlı yayınlar onun üstünden yapıyorum mesela. Windows 8'de yapamıyorum hala. Donanım konusunda hala daha bazı uyumsuzluk sorunları çıkıyor ki ben işletim sistemlerinde bir önceki nesle, bir önceki sürücülere uyum sağlayamama konusunu hala daha akılsız erdiremedim.
Eğer o problemi de aşarlarsa Windows 10 10 numara olur.
Zaten açtıklarını söylüyorlar ama hep beraber göreceğiz, hep beraber bakacağız. Şu anda teknik ön izleme sürümü dediğim gibi indirin. 2015'in Mayıs ayına kadar kullanabileceksiniz. Zaten 2015'in ortalarında da tam sürümün hazır olacağı söyleniyor.
Şey var mesela, ilginç geldi bana baya. Başlat menüsündeki arama çubuğunda yapmış olduğun aratma direkt seni internete de yönlendirebiliyor. Evet. İnternetten de sonuçlar geliyor. Güzel bir etkileşim.
Bir de artık bulut tabanlı sisteme geçtiler. Windows 8'de biliyorsunuz Microsoft hesabını kullanıyordunuz. Şimdi Windows 10'da da mesela ben aynı hesaba bir girdim. Bütün yaptığım ayarlar şak diye geldi. O da güzel bir özellik olmuş.
Kesinlikle.
Rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bulut entegrasyonu Windows 10'da daha da fazla olacak. Bu arada Windows 8'de biliyorsunuz lisans ücretleri yüksek olduğu için uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar üretilemiyordu. Ve $200 artı 6 arenada Chromebook'lar inanılmaz bir yükselişe sahiplerdi. Çok fazla satışa başlamışlardı. Ama Microsoft'un burada gittiği politikası vardı. $200 artı eğer bir dizüstü üreteceksen ben lisans ücretinden bayağı bir feragat ediyorum diyordu firmalara. Bu işbirliğinin sonucu HP'den geldi. HP Slate 11 isimli dizüstü bilgisayar $199 fiyatla satılıyor Amerika'da. Ve özelliklerine baktığımızda işte 2.13 GHz hızında çalışan çift çekirdekli Intel Celeron N2840 işlemci, 32 GB dahili kapasite, 2 GB RAM, 1360x768 piksel 11 inç ekran, USB 3.0 SD kart girişi gibi geliştirmeler de sunuyor ve Windows 8 bir dizüstü bilgisayara sahip oluyorsunuz. Doğal olarak bir Chromebook'a göre daha fazla potansiyele sahip dizüstü bilgisayar oluyor. $199'luk fiyatı da müthiş. Eğer 11 inç bana küçük gelir, 13 inç olsun derseniz de bir $30 fark ödüyorsunuz. Çok cüzi bir fiyat bence. 13 inçlik bir model satın alabiliyorsunuz. Pil süreleri de çok hoşuma gitti. Mesela 11 inçlik modeli satın alırsanız eğer pil süresi 8,5 saati buluyor. 13 inçlik modeli alırsanız da 7,5 saat civarında. Bu da birçok kişiye yetecektir diye düşünüyorum. Gerçekten çok etkili dizüstü bilgisayarlar. Ülkemize hangi fiyattan gelirler mi bilmiyoruz ama umarım gelirler. Yani genel olarak özelliklerine baktığımızda Office 365 paketi veriliyor mesela yanında bir yıllık. Zaten bunun fiyatı neredeyse ya bu
tam
kadar.
Tam olarak bir öğrenci
evet,
işi diyebiliriz
DTS
herhalde.
Evet, DTS Studio ses düzeni falan da var üstünde. Ya sonuçta müzik dinlemek istediğinizde de işinizi görecek bir cihaz. Tam öğrencilerin işi gerçekten, alacaklar.
Okullarda da
sunum yapmak için, proje oluşturmak için, hatta yeri gelir küçük programlar yazmak için de işlemci biraz güçsüz olsa da, bellek yeterli olsa da kullanabilirler ki PIS'ten bahsedebiliyoruz. Genişleme seçeneklerini bilmiyorum ama bir bellek slotu koydularsa zaten belleği arttırmanız, en azından bir 6 GB yapmanız zaten çok rahat bir şekilde bilgisayarı kullanmanız yeterli olacaktır.
Evet arkadaşlar, biliyorsunuz PlayStation'ın, daha doğrusu Sony'nin önemli birinci parti stüdyolarından birisi olan Naughty Dog 30. yıl dönümünü, 30. doğum gününü kutluyor ve bu kutlama kapsamında Uncharted 4'ten yeni bir görsel yayınladı. Ama bu görsel off screen olarak alınmış Nathan Drake'in ufak bir görseli. Baktığımız zaman çok güzel detaylara sahip. Off screen olmasının off screen olduğu halde bile bu güzel detaylara nail olabiliyorsunuz. Burada şunu da söylemek lazım. Şayet bu offscreen görüntü ara sahneden alınmış olsa bile çok sevindirici diyebiliriz. Zira Uncharted serisini oynayanlar bileceklerdir. Uncharted 1'de de 2'de de 3'de de ara sahnelerinin hepsi
oyun motoruyla
yapılmıştı. Bu da Uncharted 4'ün o gösterilmiş olan ilk tanıtım videosu kadar başarılı bir oyun olacağına delalet, işaret oluyor. Uncharted 4 heyecanlandırıyor mu seni?
Heyecanlandırıyor. Çünkü şimdi PlayStation sahibi olmanın belli nedenleri vardır benim için. Metal Gear Solid serisi bunlardan bir tanesi de artık onu multiplatform yaptılar. Her platforma çıkıyor. God of War vardır. God of War inşallah bize ayak kırıklığını uğratmaz. PlayStation 4'e düzgün bir şekilde gelir. Yani bunlar önemli konulardan bir tanesi. Uncharted olmazlardan bir tanesi. Keyzone mesela birçok kişi için önemlidir. Benim için çok önemli değil açıkçası.
Yani ben de pek birinci sıraya almam herhalde Keyzone ama Uncharted serisinde özellikle ikinci oyun herhalde
müthişti,
o işin zirvesidir diye düşünüyorum.
Gerçekten öyleydi.
Üçüncü oyun bana aceleye gelmiş. Hani PlayStation'un son dönemlerinde Xbox 360 karşısında atağa kalkalım gibisinden yapılmış bir oyun gibi geldi.
Ama yine grafikleri tatmin ediciydi.
Güzeldi. Görsel olarak kesinlikle lafım yok ama sanki oyun alanı o Uncharted 2'deki özene sahip değilmiş gibi geldi. Biraz şimdi, aceleymiş gibi geldi.
Zaten yani. Uncharted serisi hep efsanedir ama bana kalırsa zaten Uncharted yapan o seriyi bir değil ikidir.
İki.
İkinin genel olarak konu anlatımı, grafikleri, her şey çok güzeldir. Bir, birazcık teknoloji şovu gibiydi. Konu anlatımı biraz geride kalıyordu mesela gidişat falan. O sunum birazcık onda eksikti. İki, zirveydi. Üç de sanki birin ayarında. Yani o zirve grafiklerle bir ayarında bir oyun yapmışlar
sanki
gibi.
Sanki o ikinci oyunun gazıyla birlikte oluşturulmuş ama o ikinci oyunun seviyesine ulaşamamış bir oyun gibiydi. Benim
İndirilebilir içerik tadında değil mi?
Yani evet, biraz da expansion pack gibi falan diyebiliriz. Benim hayalimdeki Uncharted 4, Uncharted 2 gibi bir Uncharted 4. Oyunlarda film tadında aksiyonun nasıl verilebileceğinin en güzel örneği diye düşünüyorum Uncharted 2.
Şimdi Allah var ama şu grafiklerle gelsin. Bir an evvel gelsin de.
Ya tabii canım.
Konuyu biraz atlasalar da olur benim için. Çünkü şu anda Yani yeni nesil konsol, biz hala da o grafikleri göremedik.
Ya tabii ki, ama mesela Destiny'yi ben başlangıç aşamasında son derece başarılı buldum görsel olarak.
Ya ben Destiny'nin ilk tanıtımında çok umutlanmıştım zaten. Çok büyük bir umutla bekliyordum. Grafiklerine diyecek lafım yok ama.
İşte şimdi o noktaya geleceğiz. İşte. Şimdi dedik ya Uncharted 4 o grafiklerle gelsin yeter. Bir yerde gerçekten de hikayeyi arıyorsunuz. Hikaye sunumunu arıyorsunuz. Ama yani şimdi Naughty Dog da bu işin elbabı.
Ya yani üç Bungie, ayarında bile yapsa. Ya
Bungie de bu işin elbabıydı. Çok özür dilerim, sözünü kesiyorum. Bungie de bu işin elbabıydı. Halo serisine bakın. Halo Reach, Halo ODST'deki hikaye anlatımını kolay kolay her shooter oyununda göremezsiniz. Destiny'ye bakıyorsun. Bambaşka bir olay.
Ot gibi bir oyun ya.
Yani MMO FPS tadında olduğu için büyük ihtimalle böyle bir yola gitmişler ama yine de sindiremiyorsun, yani kabullenemiyorsun. Böyle bir sunum olmaz diyorsun. Her neyse, çok ilginç
lanet
bir haberim
olsun
var.
Lanet olsun diğer habere.
Diğer habere geçelim. Pentagon Avrupa diyecektim bak. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilerleyen yıllarda karşısına çıkabilecek tehditlere karşı savunma mekanizmasını güçlendirmek adına Call of Duty serisinin yapımcılarından birini işe almış.
Vay be, yani gerçekten çok enteresan.
Ben şuradan bir fikir yürüttüm. Eskiden izlemiş olduğumuz bilim kurgu filmlerindeki pek çok unsur, pek çok demeyelim ama bazı unsurları bugün gerçek hayatta kullanıyoruz. Doğru. Akıllı saatler, cep telefonları vesaire falan. Ki mesela bizim neslimiz normal ankesörlü telefondan veya normal telefondan cep telefonuna geçişi görmüş bir nesil ve bu yüzden bizim için çok daha böyle bu tarz şeyler ilginç geliyor. Ya eskiden nasıldı, şimdi nasıldı falan diyorsun. Şuraya geleceğim. Filmlerdeki o bilim kurgu unsurları bile zamanla gerçek dünyaya yansıyorsa, acaba Pentagon şunu mu düşündü? Ya bu oyunlarda uçuyorlar, kaçıyorlar ama ki kaldı ki Call of Duty serisinin son oyunu Advanced Warfare'da pek çok paralı bu asker, paralı asker tutan firmalar, özel firmalarla anlaşma içine girerek henüz savaş alanlarında göremediğimiz ama mevcut olan teknolojileri kullandıklarını, o teknolojileri bu bilim kurgu parçası olarak oyuna dahil ettiklerini biliyoruz.
Vallahi Advanced Warfare'i bilmem ama Ghost mesela bence çok ayakları yere basan bir hikayenin üstünden gidiyordun. Neden? Çünkü Amerika'nın zaten her zaman bir yörüngede roket fırlatmaya her an hazır bir uydu, bir silah projesi var. Hep bu dillendirilir. Belki vardır da haberimiz yoktur. Evet. Çünkü uzaya bazen kargolar gönderildiği ve bu kargoların içinin açıklanmadığı bilinen bir şey. Yakın bir zamanda da yine bir mekiğin neden gittiği, neden geldiği açıklanmamıştı.
Patates gönderdikleri
evet,
yok herhalde.
Ne yerleştirdiği bilinmiyor açıkçası Amerika'nın bazı durumlarda. Her zaman bilimsel araştırmalar için tabii ki bir şeyler yollamıyorlar. Mesela orada ne vardı oynamış olanlar için söyleyelim. Bir uydu var. Gökyüzünden, uzaydan, anında dünyanın herhangi bir yerine roket ve çok güçlü roketler gönderme kapasitesine sahip. Bunu Ruslar ele geçiriyordu. Her zaman Ruslar kötü adamlar. Ve oradan Amerika'ya salıyorlardı tüm füzeleri.
Bayağı
müthiş bir konuydu yani bence.
Kıyamet kopartıyorlar
evet,
zaten.
Evet, kıyamet kopartıyorlar ve siz de zaten oyunun sonuna doğru yeniden gidip onu ele geçirip bu ya, sefer yine Amerika'ya saldırmış olan Rus ordularını vuruyordunuz.
Ya şimdi oynanış olarak Call of Duty'yi eleştiriyoruz belki. Görsel olarak da eleştiriyoruz ama bir konuda eleştiremezsek sanırım senaryosudur.
Belki de bu senaryo çok tanıdık da gelmiş olabilir Amerikalılara.
Olabilir. Zaten baktığımız zaman bu arada projenin adı arkadaşlar The Art of Future War Project diyor. Gelecek Savaş'ın Sanatı isimli bu proje de Call of Duty yapımcıları yer alacaklarmış. Dediğim gibi nasıl o eski dönemlerdeki filmlerde yer alan bilim kurgu unsurları bugün önümüze evet. serilmişse bugün oyunlarda görmüş olduğumuz Call of Duty yapımcılarının zaten hali hazırda savaş firmaları diyelim biz buna, silah geliştiren firmalarla yapmış oldukları sıkı ilişkiler sonucunda bazı unsurları oyun alanını döktüğünü düşünürsek herhalde acaba bu konsept gerçeğe döner mi diyerekten ve daha farklı ne gibi senaryolarla karşılaşabiliriz gibisinden bir düşünceyle Call of Duty yapımcılarıyla yakın bir alışverişe girmiş olabilirler.
Evet, garip olmuş, enteresan olmuş. Gerçekten ilgi çekici bir gelişme. Teknoloji tarafında ise aksiyon kamerası dendiğinde hemen GoPro akla geliyor artık. Yani o kadar bir kült, o kadar bir standart oldu ki genelde Çinlere bakıyorsunuz. Onlar da güzel aksiyon kameraları yapıyorlar bence. Fiyatına göre güzel aksiyon kameraları yapıyorlar ama onlar da GoPro'ya benzetme çabası içindeler ki insanlar hani GoPro kullanıyormuş hissiyatına kapılsınlar. Ucuz alıyorlar ama o
Çin malı
tadı
GoPro işte.
Tatsınlar diye yapıyorlar bunu. Şimdi firma 4. jenerasyon GoPro kameralarını tanıttı. Aslında 4. dememek lazım. 3'ün üstüne 3 Plus çıkmıştı. Bu 5. oluyor.
Bu Windows 8.1'den ona geçiş gibi olmuş.
Evet, onun gibi 4 demek 4. jenerasyon değil. Aslında 5. jenerasyon olarak adlandırılabilir. Kameralarını tanıttı. Yeni kameraların özelliği artık en üst seri yani Black serisi 4K'da 30 kare saniye video çekebiliyor. Full HD'ye geldiğinizde 120 kare saniye çekebiliyor. 720p'ye geldiğinizde de 240 kare saniye video çekebiliyorsunuz. Genel olarak bir aksiyon kamerası için baktığınızda zaten Wi-Fi, Bluetooth bağlantı seçenekleri olsun, cep telefonuyla beraber entegrasyonu olsun, aksesuarları olsun. GoPro zaten gerçekten profesyonellere hitap eden bir kamera ama enteresan olan GoPro Black'te mesela bir ekrana sahip değiliz. Yine cep telefonu üstünden kontrollerini sağlıyoruz. Ekstra bir ekran satın alırsanız ne çektiğini de kameranın üstünden görebiliyorsunuz. Bir alt modeli GoPro Silver'da ise dokunmatik bir ekrana yer verdi ilk defa firma. Bu dokunmatik ekran sayesinde doğal olarak ekransız bir kameraya göre çok daha rahat bir şekilde kontrolleri sağlayabiliyoruz artık. Zaten videoda gördüğünüz kamerada GoPro Silver'a ait. Silver birazcık daha düşük özelliklere sahip ama genel olarak çekim kabiliyetlerine baktığımızda GoPro 3 Plus'la benzer bir kameraya dokunmatik ekran eklemişler. Çünkü 4K'da 15 kare saniye çekme ve aşağısına indiğimizde kare saniye oranlarının artması zaten GoPro 3 Plus'ta da yer alan özellikler arasındaydı. Dokunmatik ekranla beraber ama bu kamera çok kullanılır olmuş. Zaten büyük ihtimalle birçok kişi 4K 30 kare saniye şu an için bana yaramaz zaten çok yer kaplıyor deyip GoPro Silver'ı tercih edebilirler bu paketi satın alabilmek adına. Bir de enteresan bir şey yaptı firma. Bu kablosuz özellikleri işte ekranı mekranı attı. Çinlere rakip olacak. Tabii ki GoPro kalitesinden taviz vermediği bir düşük model daha tanıttı. Bu düşük modelde 130 dolarlık fiyatıyla GoPro Hero olarak geçiyor sadece. Alıcılarla buluşacak. En çok satacak model bu olacaktır. Çünkü zaten Çinli modellerin de artık birçoğunda, gerçi en son bir kopya gördüm. 100 dolar seviyesinde Wi-Fi falan çipine sahipti artık. O da cep telefonundan kontrol sağlıyordu. 130 dolarlık bir GoPro, en azından GoPro ismini taşıyor olmasından dolayı, Full HD kayıt yapabilmesinden dolayı birçok kişinin tercih olacaktır. Satın alacak insanlar. Adı yeter. Kullanmaya başlayacaklar. Adı yeter. Görüntü kalitesi de gerçekten çok iyi. Ekstra olarak şunu da söyleyelim. GoPro kameralarında tabii ki tak çalıştır kameralar oldukları için çok fazla böyle elle ayara izin verilmiyordu. Yeni kameralarda artık elle bayağı bir pozlama değerinden tutun da işte köşe muşatma sharpness değerine, daha doğrusu keskinlik diyeyim ona, köşe muşatma çok yanlış oldu. Keskinlik değerine kadar birçok değeri değiştirebiliyorsunuz ayarlar üstünden. Bu da profesyonel olarak bu işte uğraşanların oldukça işine yarayacaktır. Gece çekim kalitesi de çok arttırılmış kameranın. Bir de unutmayalım, bir sürü özellik var, hepsini unutmadan söyleyelim diyorum ama atlayacağız, yanlış olacak. GoPro kameralarda en çok eleştirilen şey ses kayıt kalitesiydi. Artık ses kayıt kalitesini de bitirmişler. Müzik sahneleri, müzik enstrümanları bile kaydedebileceğimiz bir kalitede ses kayıt yeteneğine kavuşmuş kameralar. Büyük ihtimalle GoPro 3 Plus sahibi olsanız dahi bir GoPro 4 sahibi olmak isteyeceksiniz ama gel gör ki fiyatlar birazcık can yakıcı cinsten. GoPro Black sahibi olmak için 500 dolar, Silver sahibi olmak için 400 doları gözden çıkartmak gerekiyor.
Biz 130 dolarlık
bir versiyonla hayatımıza devam edeceğiz devam diyorsun. 130 dolarlık versiyonu tamam aşağı görüntü gönderemiyor demiyor ama büyük ihtimalle şu drone sahipleri çok fazla alacaklar. Hani bir drone'a sahip oluyor, uçuyor. Bir de nereye gitmiş bir kaydedeyim demek isterse
130 dolarlık bu ürünü alarak
kiti satın alabilir. Yani çünkü drone'ların üstüne zaten uzağa gideceği zamanlarda bir kit bağlıyorsunuz. Düşük çözünürlükteki görüntüyü çok uzaktan aşağı iletebiliyor. Ama daha net Full HD bir görüntü kaydedeyim derseniz de 130 dolarlık GoPro ile işinizi görebilirsiniz. Bir diğer haberimiz cep telefonlarını çok fazla ilgilendiriyor, tabletleri. Şimdi biliyorsunuz bu cihazların içindeki işlemciler hızlanıyorlar ama daha fazla ısı yayıyorlar. Enerji tüketimi oranları hala daha çok istenen seviyeleri düşürememiş durumda. TSMC'den ve ARM'dan güzel bir haber geldi. Çünkü yaptıkları 16 nanometre FinFET teknolojisiyle beraber enerji verimliliği konusunda çok ileri gitmişler. %50 daha az enerji harcayan, daha az tutan işlemciler çok daha hızlı çalışabiliyormuş. Ve ilk yaptıkları denemede Cortex-A7 çekirdeğini 2.3 GHz'a ulaştırmışlar. Cortex-A3 çekirdeğiyle 75 mW'lık enerji tüketim değeriyle gerçekten çok verimli, çok büyük bir verimlilik ortaya koymuş. Bu teknolojiyle beraber de Intel'in 12 nanometre üretim teknolojisine rakip olacaklarını söylüyorlar. 3 boyutlu transistör üretim teknolojisi sayesinde artık daha az enerji harcayan, daha hızlı çalışan, daha hızlı ısınan cep telefonlarına sahip olabileceğiz. Heyecan verici bir olay. Çünkü cep telefonlarına daha nereye kadar gidilebilir diye herkes konuşuyordu ısındıkları için. Soğutma teknolojileri nasıl gelişecek deniyordu. Ama görünen o ki artık çipler daha ısınacakları için soğutma teknolojisinde çok fazla bir ileri gidilmesine gerek kalmayacak. Cep telefonları küçülmeye, incelmeye ve daha yetenekli hale gelmeye devam edecekler.
Bir de pil konusunda yetenekli hale gelirlerse.
Aslında pil konusu bence son bir yıldır çözüldü. Çünkü akıllı telefonlar eskiden bir günü tamamlayamıyordu. Şimdi iki günü hangisi tamamlayacak yarışı içindeyiz ki? Xperia Z3'ün bazı test sonuçları yayınlandı. Telefon iki günü harbiden tamamlıyor. Hatta bazı kullanıcılar için üçüncü güne bile gidebilir. Bir akıllı telefon için bence yeterli süreler. Ekranları da büyük. Yani öyle ya da böyle zaten akıllı telefonu akşamleyin şarja takıyoruz ya. İnsanlar artık şeye bakmaya başladı.
Fotoğraflarını falan atmak için falan takıyorsun en kötü ihtimalle.
Evet yani insanlar şunu şey yapmaya başladılar artık. Akşama kadar yetsin de ne olursa olsun. Yani akşama kadar,
beni
gece.
Beni eve götürsün yeter.
Evet eve kadar götürsün. Bir editör olarak bizim eve dönüşümüz özellikle yurt dışındaysak dışarıda 14-15 saat geçirdiğimiz oluyor bizim otel odamıza gitmeden önce. O sürede beni götürüyorsa zaten ben bir telefondan fazlasıyla memnun kalmışım demektir.
Yani şey vardı çünkü bir ara, hatta bunun geyiği de internet üzerinde yapılıyordu. İşte ekran ışığını kıs, sesini kıs, şunu kıs, bunu kıs, titreşimi kapat.
Hiç kullanma daha iyi.
Telefon oluyor 33.
Yani gerçekten öyle.
Bir muhabbet vardı. Umarız bu konuda daha fazla bir şey olur. Zira benim akıllı telefonlara çok geç giriş yapmamın sebeplerinden birisi o
pil süreleri oldu değil mi?
Pil süreleriydi. Oyun dünyasından kısa kısa haberlerle ben kendi bölümümü bitireceğim arkadaşlar. Fear Online'ın çıkış tarihi duyuruldu. Biliyorsunuz Fear shooter elementleriyle korku öğelerini bir araya getirmiş başarılı bir oyundu. Her ne kadar ikinci ve üçüncü oyun çok da başarılıyı yakalayamamış olsa
da. Bu yüzden birçok kişi Fear neydi ya bu diye düşündü zaten. Ben de Fear... böyle bir oyun kaldı mı diye düşündüm ya. İlkini çok keyifli oynadım.
Hatırladın değil
evet,
mi?
Tabii ki canım.
Fear Online 17 Ekim tarihinde free to play olarak çıkışını gerçekleştirecek. Left 4 Dead tadında bir oyun aslında. Co-op olarak ilerlediğiniz ve PvE üzerine kurulu. Büyük ihtimalle PvP modları da vardır. Free to play olması çok ilginç.
Bu kuyudaki kız hani televizyon içinden çıkıyordu.
Yani Elmira mıydı? Yok ya Elmira şeydi. Bugs Bunny'de o
tarzına sarılandı. Evet bu Ring miydi filmin ismini?
Halka'da.
Halka'da. Halka daha mı önceydi daha mı sonraydı bu oyundan?
Halka benim bildiğim
Halka'daki
kadarıyla...
Halka'daki kızı görüyorduk çünkü oyunun
çünkü
içinde.
Çünkü şöyle bir şey de var. Halka'nın orijinali de bir Japon filmi. Hani bayağı bir eski olabilir Halka. Oradan bir
esinlenilmiş
alıntı olabilir.
Var değil mi o kızda?
Esinlenme vardı. Zaten bu uzun saçlı suratı kapalı kızlar biliyorsunuz. Japon korku filmlerinden fırlama karakterler oluyor genellikle. Fear 3'ten tanıdığımız Soul King modu da geri dönecekmiş arkadaşlar. Tamamen ücretsiz olduğu için denenebilecek yapımlardan bir tanesi. Bir diğer oyunu haberim ise Türk geliştiricilerden Çanakkale Geçilmez Kurtuluş isimli oyun. Oyunla ilgili ne herhangi bir görsel var, sadece bir logosu var, ne de bir oynanış videosu vesaire hiçbir şey yok.
İsmi yeter.
Sadece Valiant Hearts The Great War isimli Ubisoft'un geçtiğimiz aylarda çıkarmış olduğu bulmaca odaklı bir savaş oyunu olmasıyla dikkatleri üzerine çeken yapıma benzetiyor yapımcı arkadaşlar bunu. Keşke bir özgün yapım böyle bir Valiant Hearts çıkmadan önce duyurulmuş olsaydı deseydik ya ne kadar özgün bir şey yapıyorlar deseydik ama olsun bakalım nasıl bir konsept çıkacak karşımıza. Hali hazırda Valiant Hearts'ın yapmış olduklarını ne kadar bize sunabilecek büyük heyecanla bekliyoruz. Bu tarz oyunlar duyuruluyor ama duyurulduğu gibi kalıyor. Ben Boğaz Harbi'ni hatırlıyorum mesela bunlardan bir tanesi. Boğaz Harbi diye bir shooter oyunu yapılıyordu. Yıllardır yapılıyor. Umarım o da bir gün çıkışını gerçekleştirir de burada uzun uzadıya konuşuruz onda ama ben bu tarz yapımların duyuruldukları gibi kaldıklarını düşünüyorum.
Yani şimdi Türk tabii, yapımcıların maddi sıkıntıları oluyor. Yapacak da bir şey yok.
Morallerini bozmak istemiyorum destek tabii ben yapımcı arkadaşların ama.
Bu işler öyle tamam ilk bir hevesten başlıyorsun ben bunu gönüllü olarak geliştiririm diyorsun ama hayat acımasız bir yandan kod yazarken bir yandan da yemek yemeniz lazım ki ölmeyin. O yemeği de parayla alıyorsunuz.
Kesinlikle şey var bu konuyla ilgili. In the Movie diye bir film var. Bağımsız yapımcıların, yabancı bağımsız yapımcıların çekmiş olduğu 1 saat kadar sürüyor. Bir oyunun 6 senede geliştirildiğini adam okuyor mesela. Bırakıyor oyun yapmayı.
Tabii canım.
Üstüne okuyor, işe giriyor. Orada geri dönüyor, kodlamaya devam ediyor. Bu senede mesela Fez vardı. 5 senede geliştirilmiş bir oyun. Senin dediğin gibi bu noktada
öyle bir
yemek yemeleri lazım.
Evet yani o yüzden gecikebilir de belli lazım. Bir yerden sonra tabii o şey de gidiyor, heves de gidiyor. Çocuğu olduysa zaten kod yazmaya vakit bulamıyordur.
Yani bir de PC ve iOS'a çıkacakmış. Bu noktada iOS'ta belki istedikleri geri dönüş alabilirler. PC'den hiç medet ummayın arkadaşlar
biraz
ama.
Biraz iOS'a çıkartacaklarsa ilk başta şu şeyler var ya. Siper hayat, karşıda gelen düşmanları ateş et tarzında bir oyun yapsalar.
Olabilir.
Değil mi? Daha şey yani, olabilir ilk başta.
Tower Defense tarzı bir şey de olabilir.
Aslında biliyorsun, Tower Defense çok güzel gider ha.
Plant vs. Zombies'e benzer bir oyun vardı Türklerin yaptığı. Ottomanya mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum
ama. Bayağı beleştirilmişti ama o şeyden işte, orada benzerlikten dolayı zaten.
Olabilir ama hani konsept olarak da pek çok kişi satın almıştı. Sırf Osmanlı falan var gibisinden.
Evet doğru. Teknoloji dünyasında Galaxy Note 4 dediğimizde akan sular duruyor. Özellikle fiyatı çok büyük merak konusuydu. Neden akan sular duruyor? iPhone'lardan pahalı mı olacak, ucuz mu olacak? Herkesin beklentisi o. Çünkü iPhone 6 Plus'ın fiyatı herhalde burada mihenk taşı oldu. Bir daha o fiyata cihaz çıkmaz. Yani 3200 lira falan vermeniz gerekiyor 128 GB'lık versiyonu alırsanız. Note 4'ün bir ara daha pahalıya geleceği konuşuluyordu. Androidçiler şey dediler mesela. Tabii ki dediler iPhone o fiyata çıkıyorsa adamlar da bir üstüne çıkabilmek adına o fiyatı koydular filan gibilerinden. Ama İlginç tabii bir... ki yani gidişat iyi değildi. Yani pek iyi değildi bence. Türkiye fiyatı açıklandı arkadaşlar. 17 Ekim'de büyük ihtimalle ülkemizden satın alabiliyor olacağız. 2200 lira civarında bir fiyatı var. Az mı değil. Keşke gönül isterdi ki bu fiyatlar şu doların artmadan önceki, vergiden artmadan önceki seviyesinde yani tepe modelleri biz 1800 liradan filan satın alıyorduk. O civarlarda olsun. 1800 lira da az değil ama 2200 liradan iyidir. O civar fiyatlardı. Tepe modeller için alışıldık fiyatlardı. Şimdi tabii ki 1000 liradan 800 liradan bu telefonu almak isterim ama Bir mantalite var, bir mantık var. O fiyatlara da pek inebilecek gibi durmuyor bu cihazlar. Genel olarak özellikleri de biliyorsunuz. Ülkemizde 64 bit işlemcisi, Exynos işlemcisi taşıyacak. Bu sefer Qualcomm niye yok diye üzülmeyeceğiz. Çünkü 4K kayıt yeteneklerine sahip olması yanında 64 bit desteği de zaten 805'i bence sollayacak bir işlemci olacak. En azından kullanmaktan daha fazla keyif alacak kullanıcılar. Keşfetmeye çalışacaklar. Neymiş ki bu 64 bit diyene kadar zaten 2 sene geçecek. Ancak o zaman 64 bit uygulamaları kullanmaya başlayacağız. Ama her zaman için bu teknolojilere başta sahip olmanın bir keyfi var bir kitle için. Ben de bu kitlelerim yani hiçbir işe yaramasın.
Ama olsun.
Orada olsun o bir keyif veriyor ve değişik bir keyif arka cebinizdeyken değil mi?
Benim değişik. Böyle telefonumun böyle bir özelliği var.
Evet yalnız bu telefonla satır. İlgili de şöyle bir durum var. Şimdi iPhone'lar bükülüyor biliyorsunuz. Zaten inceleme öncesinde bilmiyorum söylemek ne kadar doğru ama
Apple son hava bükücü.
Bizim inceleyeceğimiz iPhone 6'da yan cepte birazcık böyle bir kendinden geçti. Şöyle bir kavis vermiş. Yan yatmış birazcık. Yan cepte bir daha durup dururken.
Yan cepte. Evet. Cep telefonu cepte durmuyor yani.
Cepte durmuyor. Onu cepte taşımayacaksın diyorum ya. Yakında Nokia'nın şu bel şeyleri var ya.
Başüstü telefonu.
Kılıfları. O belde kemere takıyordum bir kılıf vardı. Onlardan bir tane en temiz o. Note 4'te de kasa açıklığı bir sorunu var ve son bir dedikodu var. Göya, şimdi elime geçmediği için kullanım kılavuzu bir şey demiyorum. Kullanım kılavuzunda şey yazıyormuş kullanıcılara. Aman ha kasa açılırsa endişelenme. Telefonu satın aldıktan ve kullandıktan sonra araya kartvizit girecek kadar açıklıklar olması normal. Yazıyormuş. Eğer böyle bir şey yazıyorsa yuh diyorum yani. Daha diyecek bir şey yok herhalde buna.
Yok ya o kadar onu yazmamışlardır.
Yani yamulan telefondan sonra açılan telefon. Bu da telefon açılımı olsa gerek. Yeni bir açılım türü. Açılan bir telefonla karşı karşıya kalacağız herhalde. Yani madem metali kullanamıyorsun kullanmayacaksın telefonu da değil mi?
Plastiğe devam et.
Plastiğe devam et. Değişik bir durum var. Bilmiyorum yani 2000 liranın üstünde çıkıp da böyle bir telefona para verip de
yamulan,
eğilmesi,
parçalana.
Açılması, işte yok şöyle demesi falan filan bana garip geliyor.
Ya valla ben şimdi ne desem boş tepki çekmemek için bir şey söyleyeyim.
Ya ben de zaten ben tepkiyi de anlamıyorum. Arkadaşlar yamuluyorsa yamuluyordur. Bunu ben yamutmadım yani. Bunun mühendislik kısmında benim hiçbir katkım yok. O kadar da yeteneğim yok zaten ama yani yamuluyorsa yamuluyordur. Açılıyorsa açılıyordur. Anlatabiliyor muyum? Çok da fazla atraksiyonun, atarlanmanın bir anlamı yok
benim
bence.
Benim gördüğüm zaten ilk üretim herhalde. İlk seri üretimdeki Galaxy Note 4'lerde sağa sola kartvizit kart falan sokuşturmuşlardı.
Mesela HTC One M7'nin de bazı modellerinde bu HTC One'ın ilk orijinal halinde mesela kasa açıklığı diye bir problemden çok fazla söz edilmişti. Bize gelen test örneklerinde olmadığı için ben göremedim nasıl bir şey diye. Anladığım kadarıyla firmaların metal kullanma kısmında bayağı bir zorluk yaşıyorlar. Mesela M8 modeline geçtiğinde HTC tamamen herhalde perfect'i yakaladı o. Kusursuz bir telefon çıkartabildiler metal alaşım olarak. Onda da kamerayı unuttular koymayı. O kadar fazla metale odaklanmışlar ki kamerasız bir telefon çıkarttılar. 4 ultra piksel falan dediler ama hikaye. Neyse mesela iPhone'lar çıktı. Onlarda da yeniden metal kasaya geçtiler. Aslında firma tecrübeli bu konuda. Yani iPhone 2G dediğimiz aletle öyle dandirikten plastik kasayla çıkmamıştı. O yamulmuyordu ama. Bu sefer de çok incelttiler. Herhalde ondan dolayı onun oldu. Bir yumuşak handikapı. Bir metal mi kullandılar ne yaptılar? Note serisi çıkıyor. Araya kartvizit koyuyorsunuz. Yani masanın üstüne kartvizitlik olarak kullanılabilecek
cüzdan
bir
olarak
telefon
kullanın
yapmışlar.
Diye yapmışlardır. Kolaylık, araya para falan.
Yani ne bileyim. Bana garip geliyor gerçekten. Sonuçta bu ürünler işte biraz da şeyin etkisi var bunda diye düşünüyorum. Şu döngüler kısaldı ya. Bir yarış içindeler. Herkes alelacele bir şeyler geliştirme çabasında.
Sürekli olarak yeni ürünler
i̇şte
piyasaya sürüyor.
İşte o aralığın azalması arkadaşlar. Böyle dandik ürünler kullanmamıza neden oluyor. Bence eğer açılma sorunu varsa gerçekten de kılavuzda böyle bir şey yazıyorsa en güzel tepki bu telefonu almamak olur.
Kesinlikle. Yani, beklemek lazım, incelemeleri görmek
aynen,
lazım.
Aynen iyileştirsinler, yapsınlar, garanti şartları bir ortaya konsun. Telefon ben aldıktan sonra açılacaksa ve bu da garantiye girmeyecekse yani kusura bakmasınlar. O iş öyle olmaz. Zaten,
o kadar dünya kadar
gerçi bizim tüketici hakları da onu affetmez diye düşünüyorum.
Bakalım.
Yani kutunun üstüne bu telefon sonradan açılıyor yazmadıkları sürece kılavuza istediklerini yazsınlar fark etmeyecektir. Son haberim de Gigabyte tarafından geliyor. Şimdi Gigabyte dediğimizde biz anakartı ilk olarak hatırlıyoruz çünkü çok başarılı anakartları olan bir firma. Sonra ekran kartları aklımıza geliyor. Ama birçoğumuzun aklına ne cep telefonu geliyor ne dizüstü bilgisayar geliyor. Halbuki bu firmanın çok güzel dizüstü bilgisayarları var. Ve telefon da üretiyor ki kötü telefonları da yok aslında. İyi telefonlara da sahip bir firmaydı. Hatta bir dönem uygun fiyatından dolayı Windows Mobile yüklü cep telefonları oldukça fazla satıldı ülkemizde. Birçok kişi kullandı. Ama son gelen haberler var ki cep telefonu işi de çok uzun soluklu olmayacaklar gibi. Çünkü Gigabyte teknolojinin cep telefonu ve dizüstü bölümünde sıkıntılı dönemler yaşanıyormuş. Satışları gitgide düşüyormuş ve hedeflenen karlılığa ulaşamıyorlarmış.
Kaliteli veya cebe uygun cep telefonu yapmak uygun değil burada. Sükseli, yamulan telefonlar yapman yeterli oluyor. Gigabyte becerememiş bence.
Ya bunların beceremediği daha çok şey var da cep telefonu kısmında oraya girersek olay biter. Cep telefonu herkesin harcı değil, o bir gerçek. Yani cep telefonu dediğiniz komple bir set veriyorsunuz insanlara, yazılımından servislerine, markasına kadar bir şey veriyorsunuz. Marka da olmalı orada. Aksesuar olarak taşıyor birçok kişi bunu. Ona bir şey demiyorum. Ama dizüstü bilgisayarları konusunda gerçekten orada hatalı politikalar izlediler. Çok iyi oyuncu dizüstü bilgisayarları var. İncecik aletleri var adamların. Ama kimse bilmiyor mesela. Hala da ülkemizde doğru dürüst
satılmıyor
bile.
Yeterli reklam yapılmadığı için.
Yeterli reklam yok, pazarlama yok. Onlarda mantalite şu. Eğer bir ülkede satmazsa reklam niye yapalım? Daha onu çözememişler. Diyor ki adam satar, kar etmeye başlarız o ülkeden. Ondan sonra reklam bütçesi ayırırız. Ya pardon da kim nereden bileceksin, nereden duyacak? Hani reklam bütçen evet. Yok, bir şeyin yok değil mi? Enteresan bir durum var.
Yani mesela MSI, Monster gibi markaları reklamlarla daha çok insanlar duymuştur diye düşünüyorum.
Tabii ki reklamlar var. Çok fazla yerde varlar. Sonuç olarak firmalar incelemeye de çok fazla ürün gönderiyorlar. Ve sonuç olarak bilinirlikleri artıyor. Kullanıcı da bildiği, gördüğü bir şeyi seçenekler arasına alıyor. Yani illa görüp satın alacak diye bir şey yok ama seçeneklerin arasına alıyor. Bir de bu çok uzun bir süreçtir. Şimdi Gigabyte'ın sen oyuncu dizüstü bilgisayarını getirdin, koydun. Adam diyecek ki acaba iyi mi kötü mü? Belki ilk sene almayacak. Onun yerine MSI'yi satın alacak. Ama ikinci sene Gigabyte'ın varlığından ve ürünlerin gelişiminden haberdar oldukça
takip edecek.
Takip edecek.
İçine sindirecek.
Evet ya, alanlar memnun herhalde. Bak bir sıkıntısını duymadım. Bir alıp deneyeyim diyebilecek diye düşünüyorum. Tabii orada fiyat avantajını koruman lazım, teknolojini koruman lazım vesaire vesaire. Ya
öncelikli ama olarak herhalde duydukları zaman insanların evet böyle bir marka vardı diye güvenilir bir şekilde yaklaşabilecekleri bir markalaşma olayı söz konusu.
Tabii ya, bir de şimdi insanların marka algıları çok farklı oluyor. Mesela MSI alıp anakart olarak kullanıyorlardı ilk başta ama dizüstü bilgisayarın üstünde MSI gördüklerinde ilk başta algıda, geçmiş senelerden bahsediyorum, insanlar bir şüpheyle yaklaşıyordu. MSI de neymiş ya falan diyordu. Çünkü dizüstü kullanıcısı biraz farklıdır. Bilmez anakart defnonu firmayı. Üretiyor mu, ne yapıyor, anakartları nasıl falan diye. Dizüstü bilgisayarı babam annem alıyor. Biliyorsun hani onlar da satın alıyorlar gidip. Oğullarına hediye alan bir sürü veli var. Onlar MSI falan bilmez.
Bilinlik marka.
Bilinirliğini arttırdıktan sonra ancak firma tabii ki satışlarını arttırıyor. Talep görmeye başlıyor. Gigabyte de o şekilde bence. Yani şimdi Gigabyte ne üretirse üretsin, adam Gigabyte yazısını görünce babam ne bilecek yani nasıl bir firmadır. Onun için belli firmalar var. Ha keza Sony Money de artık bitti ama onların firmaları.
Sony evet, mesela benim babam da aynı şekilde. Bizim babalarımızın nesli herhalde o Sony olan bir
onların nesliyle gerçi gidiyor şimdi. Onlara da çok fazla örnek vermek yanlış olabilir diyorum. Bu da son haberimdi arkadaşlar. Son haberle beraberdi. Bir ikisi birinden sonuna geldik. Umarım Kurban Bayramı'nda bir yerinizi kesmezsiniz. Bol bol güzel et yersiniz diyorum. Paylaşmayı unutmayın. Bize göndermek istiyorsanız tabii ki her zaman
kapımız açık
gönderebilirsiniz.
Bir ekmek arası kavurma fena olmaz evet. Yani.
Ya da kaburga kısmından şöyle bir gönderirseniz pirzola. Canım
çekti zaten yiyoruz.
Yalnız bizde var ya o kadar bir şey ki Kurban Bayramı dendiğinde insanlar hemen yemeği düşünüyor paylaşmadan önce.
Evet.
Hatta bir tanıdığımız vardı. Adam şey diyor. Ben diyor kurbanı keserken diyor mangalı yanımda götürüyorum diyor. Amcam orada da şey yapıyormuş, mangala koyup.
Bir yandan orada tekbir getirilirken öteki taraftan mangala.
Kurban bayramı değil de yeme bayramı gibi bir şey, et yeme bayramı gibi oluyor tabii. Paylaşan paylaşıyordur tabii, bir şey demiyorum yani, insanların yaptığı iyilikleri bilemeyiz tabii. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.